Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Sevinçlerimizi, duygularımızı, üzüntülerimizi, hüznümüzü ve melalimizi sizlerle paylaşmak üzere beraberiz. Her programda olduğu gibi bugünkü programımızda da çok değerli bir misafirimiz var, değerli kardeşim. Necmettin Bilal Erdoğan. Bugün bizimle ve sizinle bu güzel duyguları paylaşmak üzere radyomuza teşrif ettiler. Hoş geldiniz Bilal'ciğim.
Hoş bulduk değerli hocam. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Siz kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun meşgaleniz arasında. Ama ben sizle bu sohbeti bu dört ana başlık üstünden odaklamak istiyorum. Bir tanesi vakıf. Çünkü sizin gayretleriniz ve şahsınızda bir vakıf insan modeli görüyoruz. Hatta vakıf insan genci görüyoruz. İnsan modeli demeyelim, vakıf genci. Çünkü bizim kültürümüzde insanlar vakıf bir hastanede doğar, vakıf bir beşikte büyür, vakıf bir okulda okur, vakıf bir iş yerinde çalışır, sonra vakıf bir tabutta taşınır, vakıf bir mezara defnedilir. Hayatımızın en nirengi noktası hep vakıflarla kuşatılmış. Ama bu tabii sizin bu vakıf insan modelinizin arka planında esas gençliği hedef alan çok güzel gayretleriniz var. Yeni bir nesil inşa etme ve gençliği kültürel köklerimizle buluşturma ve geçmişinden güç alma konusunda da güzel gayretleriniz var. O yüzden ben sohbeti bir, niçin vakıf insan özellikle bunu tercih ettiniz? Çünkü pek çok vakıfta, bir iki vakıfta da beraber zaten müşterek çalışıyoruz. Ama sizin maşallah daha diğer vakıflarda da böyle sorumluluğunuz var. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Değerli hocam, tabii geçmişimize baktığımız zaman ecdadın sosyal destek mekanizmalarını, bugün devletin sağladığı birçok hizmeti vakıflar eliyle sağladığını görüyoruz. Neden? Çünkü o tarafta ciddi bir enerji var, ciddi bir topluma hizmet etmek isteyen, topluma yararlı olmak isteyen hayırseverlerin bir vakıf bırakmak anlayışı var. Bu da neye dayanıyor? Tabii sadaka-i cariyenin dinimizdeki yerini gördüğümüz zaman işte amel defterinin açık kalması için gereken veya işte imkan sağlayan unsurlardan bir tanesi sadaka-i cariye. Nedir sadaka-i cariye? İşte sadaka-i cariye siz irtihal ettikten sonra da insanların istifade edeceği, onlara fayda sağlayacak olan hizmetleri hayatınızda yapmış olmak, bırakmış olmak. Yani bu efendim bir öğrenciye burs verdiğiniz zaman mesela bu sadaka-i cariye olmuş olmuyor. Ama işte bir yol üzerine bir çeşme yaptığınız zaman ve geçenlerin oradan su içmesini sağladığınız zaman bu bir sadaka-i cariye oluyor. Sizden sonra da o çeşmenin tamiriyle ilgili ve ayakta kalmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmanız kaydıyla tabii ki. Şimdi demek ki ecdadın düzeninde bu sadaka-i cariye amacı olan, vakıf bırakmak amacı olan hayırseverler birçok hizmeti infak etmişler. Nasıl? Mesela bir medrese diyelim ki inşa eden vakıf insanı, o medresenin içinde çalışacak personelin iaşesiyle ilgili de bir taraftan bir gelir kaynağını o vakfa bağlamış. Dolayısıyla mesele sadece, mesela bugünün şartlarında bir cami yapan hayırseveri düşündüğümüz zaman camiyi tabii ki Diyanet'e teslim ediyor ve Diyanet bunun aslında idamesiyle, devamlılığıyla ilgili sorumlu oluyor. Veya kamuya hastaneyi veya okulu bağışlıyor ve kamu onun devamlılığıyla ilgili sorumlu olmuş oluyor. Osmanlı tarzı vakıfta yaptığınız camiyi veyahut da okulu veyahut da hastaneyi gerekli cari geliriyle beraber vakfetmiş oluyorsunuz.
Burada usul, mahkemeye müracaat ediyor, ben vakfedeceğim. Sizin vakfınızın bir gayesi var. Bu gayeyi tahakkuk ettirecek ve sürdürülebilir olabilecek bir şey, bağışınızın, vakfınızın olması lazım. Aksi halde izin vermiyorlar.
Evet.
Tescil edilmiyor.
Çünkü vakıf olması, vakıf durmaktan evet. Geliyor değil mi hocam?
Tabii.
Dolayısıyla durması lazım.
Tabii.
Yani siz başından gittikten sonra durmayacaksa evet. O zaman vakıf olmamış evet. Oluyor. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman tabii adı vakıf olan bir sürü kurumlarımız, hayır kurumlarımız mevcut. Ancak bunların aslında vakıf olup olmadığına baktığımızda pek de gerçek anlamda bu ecdadın yaptığı tarzda ve vakıf kelimesinin ruhuna uygun vakfın olmadığını görüyoruz. Benim öncelikle arzum, görev aldığım bu hayır kurumlarında gerçek vakıf olmaları ile ilgili yapının kurulabilmesi. Yani yapılan hizmetlerin devamlı olabilecek şekilde kurgulanması, tasarlanması ve zaman zaman da biraz bu sabır isteyen de bir iş. Çünkü ele bir imkan geçtiği zaman hadi bundan mümkün olduğunca çok hayır üreteyim diye de bir telaş olabiliyor. Halbuki bunun bir kısmını muhakkak kalıcı kılacak şekilde tasarlamak ve planlamak gerekir ki bir rüzgar, fırtına, sel geldiği zaman da o bina sapasağlam dayanabilsin, durabilsin. Ve tabii birçok yerlerde bize vakıflarla ilgili, tecrübemizle ilgili soru sorulduğu zaman vakıf nedir, dernek nedir? Eğer böyle kurulacaksa bir yer dernek olması daha doğru olur ama ortada bir vakfedilen bir mal varsa o zaman buraya vakıf denilmeli gibi anlatıyoruz ve devam eden vakıfların da bu tür yapılarını kurmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz hocam.
Zaten vakfın kelime manası da bu. Istilahi manası da bu. Yani toplumsal bir yarayı sarmak üzere. Bir adam, bir kişinin kendi uhdesindeki bir mülkü o yarayının sarılması konusunda Allah'a adamasıdır. Allah'ın mülkiyetine bırakmasıdır. Bu çok önemli bir iş. Yani dolayısıyla esas burada toplumsal yaranın sarılması ve bu sarılma işinin de sürekli ve devamlı olması. Bizim vakıf medeniyetimizde yargı, güvenlik ve dış güvenlik diyelim, askeriye dışında bütün hizmetler, bugün hükümetten beklenen, belediyelerden beklenen bütün hizmetler vakıflar yoluyla ve sadaka-i cariye müessesesiyle çözümlenmiş. Evet. Ama burada Allah razı olsun çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani dernek gibi vakıflaşmak yerine gerçekten İslam hukukuna uygun gayenin tahakkukunu ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir gayrimenkul ve menkul geliriyle vakıf kurma meselesi önemli. Ama bir de burada özellikle sizin gençlik konusunda çok ciddi hizmetleriniz var. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Neden gençlik?
Hocam tabii gençlik, neden gençlik? Biz bir şanlı tarihin aslında devamında yaşıyoruz bugün. Ve bu tarihimizi, bu geçmişimizi bizim aslında hafızamızdan kazımak isteyen de taarruzlarla karşı karşıya kaldık. Bunun arkasında elbette bu toplumu, bu Anadolu insanını veya bu ümmeti zayıflatmak isteyen harici düşmanların girişimleri etkin oldu. Ancak geldiğimiz noktada yeniden bu geçmiş bilincini, tarih bilincini kuşanmaya başladığımızı görüyoruz ki ben buna inanarak, hakikaten takdirle görerek söylüyorum. Bu olurken bizim gençliğimizi bu Batı medeniyetinin işte bu taarruzuna, geçmişini unutacak, geçmişinden kopuk olacak ve tamamen Batı'nın efendim planlamaları, tahayyülleri ışığında geleceğini kurgulayacak. Onun göründüğü gibi görünecek, onun konuştuğu gibi konuşacak ve zamanla onun inandığı gibi inanacak bir gençlik taarruzuna karşı bizim gençliğimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Ve
yani
şunu
burada,
da
burada özür diliyorum. Şimdi burada sadece dış düşmanlar değil, onların içimizdeki piyonları. Şimdi Fransızlar, 300 tane Fransız zibidi kalkmış Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri çıkarın diye yazılar yazıyorlar. Bu düşünceler bizim kendi içimizden çıkmış bunlar. Tartışılırken diyorlar ki ya Mekki ayetleri uygulayalım, medeni ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkaralım diyen Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış adam var. Şimdi bunları nereye koyacaksınız siz? Yani sadece dıştan değil, içten piyonlar. Bizim kökümüzden ve geçmişimizden rahatsız olmuşlar. Kitabelerimizi kazımışlar. Kitabelerimizi kazıtmışlar. Bizim ecdet yadigarı eserlerimizi maili inhidama, yıkılsın da kurtulalım diye terk etmişler. Bizim 80 senede restore edilen tarihi eser sayısı 48 adet. Bunların çoğu da Fransız veya başka şeyler. Allah'a şükür ki şu bizim 15 senede, 16 senede 5000'den fazla sadece içeride tarihi eser restore edildi ve el değmedik hiçbir ecdet yadigarı kalmadı. Bu da bir direnişin ifadesidir. Özümüze dönmenin ifadesi.
Hocam esaret sadece bileklerinize prangalar, kelepçeler takıldığı zaman ve bir yere kapatıldığınız zaman olmuyor. Esaret kafada da olabiliyor.
Ya.
Yani maalesef
belki de en büyük esaret.
Belki tabii ki en büyük esaret. Çünkü farkında da olmuyorsunuz.
Evet.
Ama sizin bütün enerjinizi emiyor.
Evet.
Sizi olmamanız gereken bir şekle şemale büründürüyor. Ve gerçekten bizim yani her dönemde bu tür esaretle maalesef boğuşan mı diyeyim veya böyle zihni bir esaret altında olan insanlarımız olmuş. Yani düşünün ki bizim Kurtuluş Savaşı verdiğimiz yıllarda veya o dönemin arifesinde işte şunun mandasına mı girelim, bunun mandasına
bunlar
mı girelim?
Bunlar tartışmalar
olmuş. Bunlar mecliste tartışılmış.
Evet. Evet.
Bunlar hani o zaman bunu demek vatan hainliği falan olarak da görülmemiş. Ama siz eğer hiçbir zaman özgürlüğünden taviz vermemiş bir milletseniz ve vatan savunmasını imanın bir parçası gereği olarak gören bir geçmişe, öyle bir ecdada sahipseniz, İslam'ın sancaktarlığını yüzyıllarca yapmış ve gittiği yerlere savaş değil barış huzur götürmüş bir ecdadın torunlarıysanız, o zaman bu zihni esareti olanları da maalesef bizim karşımıza almamız elbette gerekiyor.
Amenna.
Bununla maalesef karşı karşıya olanlar bugün de var. Belki bugün daha fazla. Bakıyorsunuz ülkenin hiçbir hayrını istemediğini bile bile yok Avrupa'nın ağzıyla, yok Amerika'nın ağzıyla, yok filanın ağzıyla, falanın ağzıyla konuşan Türkiye'de kanaat önderleri veyahut da aydın geçinen insanlar maalesef var. Her dönemde de olacak. Neden?
Evet.
Hocam insanların en önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesi, eğer çok fazla dünyevi kaygıları varsa ister istemez ikbal kaygısı oluyor. Ben
evet,
ne olacağım, nerede olacağım, çoluğum çocuğum ne olacak kaygısı oluyor. Böyle olduğu zaman da tabii işte bir yerlere göz kırparsam bana bir şeyler verirler. Nitekim düşünün hocam, çok manidar. Türkiye'nin katıldığı ilk dünya güzellik yarışmasında ödülü Türkiye'ye vermişler.
Evet.
Yani ilk katılışta da en güzel bizden mi çıkmış diyorsun ama niye veriyor? Hoş geldin aramıza diyor sana. Yani evet, sen de evet. bizim ikbal dünyamıza gel. Biz senin ama değerlerini bırakarak gel.
Tabii.
Sen değerlerini bıraktığın ölçüde biz seni daha fazla
baştacı yaparız diyorlar. Tabii.
Bugün de bu böyle. Yani
şimdi
bugün
Mustafa Üstündağ diye bir milliyetin bakanı vardı. İlkokulların duvarlarında Osmanlı sultanlarının resimleri vardı. Bu resimleri kaldırdı adam. Okula gelen çocuklar dedi Osmanlı sultanlarına özenmeye çalışır, imrenmeye çalışır diyerek kaldırdı. Onun yerine İttihat ve Terakki'nin bu işte köle fikir babalarını getirip bastırdılar.
Ya.
Evet.
Ve takdir görmüştür.
Evet.
Birilerinden işte hoş görünmek için yapmıştır.
Evet.
Bunlar bugün de var. İşte bir yerlere hoş görünüyor, bakıyorsun bir yerden ödül alıyor. Bir yerlere hoş görünüyor, bakıyorsun bir yerde ağırlanıyor. Böyle şeyleri bugün de yaşıyoruz. İçimizdeki insanlar da maalesef bunları yapıyorlar. Bunlara gerek yok. Bizim herhalde en büyük imtihanımız hocam, yani dünya merkezli mi yaşıyoruz yoksa öte dünyadan haberdar ve ona göre yaşıyor muyuz? Yani sadece kalkıp ben ahirete inanıyorum, işte ölümden sonra hesabın olduğuna inanıyorum, cennet ve cehennemin olduğuna inanıyorum demek yetmiyor. Onu demenin gerektirdiği şey bütün hayatınıza nüfuz eden bir duyarlılık, bir hassasiyet. İşte gençlerimizde bunun yerleşmesi için neler yapabiliriz diye geleceğimizle ilgili, işte yeni Türkiye'nin nasıl olacağıyla ilgili yeniden sadece sınırlarımız ile değil, sadece efendime söyleyeyim İstiklal Marşı olan, işte bağımsızlığı olan, parlamentosu meclisi olan bir bağımsız ülke olarak değil, aynı zamanda kültürel özgürlüğe de sahip bir millet olma mücadelesi, zihinlerdeki esaretleri çözme, kırma mücadelesi, bunun gençlerde yapılması gerekiyor. Çünkü ben inanıyorum ki belli komplekslerin esiri olmuş insanı, işte 40-50 yıl yaşamış, ondan sonra artık kafasında bazı şeyler yerleşmiş olan insanı o esaretten kurtarmak, bir 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuğu daha özgür bir şekilde geleceğe hazırlamaktan çok daha zor. Nitekim bugün bağımlılıkla mücadelede de aynı şeyi görüyoruz. Aynen ona benziyor. Bu da bir bağımlılık çünkü esaret dediğimiz şey. Bir bağımlının kurtarılması yeni gelen çocuklarımızın bağımlı olmamasıyla mücadeleye göre çok daha zor.
Evet.
O da yapılıyor ama biliyoruz ki hakikaten bağımlılarla ilgili mücadele devam ederken, onların kurtarılmasıyla ilgili mücadele devam ederken yeni bağımlıların oluşmaması için yapılacak mücadele çok daha hayati ve kritik. İnşallah biz de gençlerimizin, çocuklarımızın geleceklerini kurarken geçmişten alacakları ilhamla, bütün değerler manzumemizin bilinciyle, İnancımızla kuşanarak geleceğini kurması, geleceğe yürümesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun için de tabii ki vakıflarımızın, derneklerimizin hocam, yurtlarımız var, kurslarımız var, dini eğitim kurumlarımız var. Çocukları karşımıza alıp onlara iyiliği, doğruluğu, güzelliği, Peygamber Efendimizin hayatını, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatan birçok yapımız var. Ama bizim tespit edebildiğimiz birçok Türkiye Gençlik STK'ları platformu gibi ortamlarda yaptığımız çalışmalarda görüyoruz. Gençlerin Türkiye'deki muhafazakar, dindar sivil toplum kuruluşları gençlerin %5'ine %10'una dahi ulaşamıyor bugün. Maalesef bu bir gerçek. Dolayısıyla daha kitlesel, gençlerin daha büyük yekununa ulaşabilecek, onlarla gönül köprüleri oluşturabilecek etkinlikler yapmamız gerekiyor. Mesela 7'den 70'e nasıl insanları kendi değerlerimizle, kendi kültürümüzle buluştururuz? Sadece kendi kültürel zenginliğimizi, bu coğrafyadaki kültür zenginliğini insanlara göstermek değil, aynı zamanda dünyanın başka yerlerinden kültürel ögeleri de insanımızla buluşturuyoruz. Temel mesajımız, kültürlerin birbirine saygısı olmadan toplumsal huzurun, sosyal dayanışma duygusunun dünyada güçlendirilemeyeceği. Bunu biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'de yaşadık. Dünyada da bugün yaşanan huzursuzlukların, işte potansiyel çatışma noktalarının temelinde işte Batı medeniyeti, Batı kültürünün başka kültürlere ve medeniyetlere hayat hakkı tanımayan yaklaşımı. Ceberrut, zalim zaman zaman. Neden? Bakıyorsunuz soykırımlar, katliamlar meydana geliyor. Bunlara göz yumuluyor. Zaman zaman efendime söyleyeyim imkan sağlanıyor. Demokrasi diyorsunuz, özgürlük diyorsunuz, meşru seçimlerin sonuçlarını tanımıyorsunuz, darbelere zemin hazırlayıp destek oluyorsunuz,
terör örgütlerini besliyorsunuz.
Tabii. Dolayısıyla bu neden, bütün bunun temelinde Batı medeniyetinin kendisinden başkalarına saygı görmemesi, onları kendisinden aşağı görmesi ve onların kurtulmasının tek şansının kendisine benzemesinde olduğunu düşünüp tasarlaması. Şimdi bizim söylediğimizse böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey dünyayı yangın yerine çevirmeye götürüyor. Bizim ihtiyacımız olan karşılıklı saygı temelinde kültürlerin yaşaması, zenginliğinin herkes tarafından kabul görmesi ve bizim ümmet olarak ve Anadolu insanı olarak görmemiz gereken de şu zenginliğimiz bize yeter. Bizim kalkıp şimdi, hiç kimsenin bir şeyine özenmemize gerek yok.
Huntington böyle bir şey yazmış. Medeniyetler çatışması diye. Yani bu laf da bizim Türkiye'de mal bulmuş mağribi gibi pek çok kesim tarafından kabul edildi ve tartışıldı. Hatta öyle bir panelde ben kalktım. Ya medeniyetler birbirleriyle çatışmalı mı, çatıştırılmalı mı? Yoksa medeniyetler birbirleriyle yarışmalı mı, yarıştırılmalı mı? Bırakın medeniyetler yarışsın. Her medeniyet kendisine tabi olanlara verdiği huzur ve mutluluk ölçüsünde yaşar ve kalıcı olur. Tebaasına mutluluğu ve beklediği rahatı temin edemeyen medeniyette kaybolur gider. Medeniyetler arasında bir özgürlük yarışı olsun. Bırakın. Hiçbir güçlü medeniyetin ya da kendisini güçlü zanneden bir medeniyetin zayıf gördüğü bir medeniyeti yok etme hakkı yoktur. Dolayısıyla medeniyetler birbirleriyle yarışmalı ve yarıştırılmalı. Hangi konuda? Kendisini beğenen, efendim benimseyenlere vereceği huzur ve mutluluk ölçüsünde bırakın yarışsınlar. Ama onlar öyle değil. Bak o kadar çifte standart var ki bir petrol kuyusu için yüz binlerce Müslümanın kanı ve gözyaşı hiç görünmüyor. Hiç Kuveyt Harbi'ndeydi. Baktım denizdeki bir garabatak kuşunu çekmişler. Onu gösterdiler CNN'de. Herkes oradaki Kuveyt'teki şeye Amerikan işgaline hak verdi. Halbuki bizim Aleyna yavrumuzun kıyıya vuran o mültecilerin kıyıya vuran Suriyelilerin şeyleri. Bunlar hiç kimse görmediler. Evet. Dolayısıyla burada Allah razı olsun bizim gençlikle ilgili bizim fütüvvet tekkelerimiz var. Ahizaviyelerimiz var. Sadece münhasıran gençleri konu almış. Ve bunların bir de iç tüzükleri dediğimiz fütüvvetnameleri var. Mesela Osmanlı medeniyetinde padişahlar bile onlara şey giydirmezler, hırka. Padişahlara taklidi sevf merasimi yapılır. Ve saltanatı öyle geçerlidir. Niye beline kuşatıyor? Belden aşağısını sağlam alıyor, üstünü serbest bırakıyor. Çünkü adam bir emir verecek, bir sürü savaş olacak. Belki bir sürü insan ölecek. Eğer işi takvayla ele alırsa bu talimatı veremeyebilir diyerek onu serbest bırakmışlar. 40 yaşından aşağı adamları da normal tarikatlara kabul etmemiş Osmanlı. Demiş ki önce git bir fütüvet tekkesine orada bir meslek öğren. Ve üretime katkıda bulun. Emeğinle, alın terinle bu toplumun bir yükünü taşı. Ne zamana kadar? 40-50 yaşına kadar. Ama o fütüvet tarikına girene çalvar giydirmişler, şat kuşatmışlar. Belinden aşağısını sağlam alıyorlar. Üstünü serbest bırakıyorlar. 50 yaşından sonra gidiyorsunuz diye tarikatlara onlar hırka giydiriyorlar. Hırka bütün vücudu kuşattığı için hırkayı giyen derviş aklının içinden geçenlere de gönlünden geçen niyetlere de sahip olacak. Dikkat edecek anlamında. Dolayısıyla burada sizin bir okçular tekkesini ihya projeniz var. Allah razı olsun. O okçular tekkesi bizim medeniyetimizde, yine Osmanlı medeniyetinde her sanatın bir tekkesi var. Ve her sanat ibadet şuur içinde icra edilmiş. Gemicilerin tekkesi ayrı, pehlivanların tekkesi ayrı, demircilerin ayrı, hallaçların ayrı ayrı, okçular tekkesi. Orada neyle karşılaştınız?
Hocam hakikaten Osmanlı'daki toplum düzenini bugün ben dahi tam olarak anladığımı düşünmüyorum. Yani siz tabii ki bunları bizden daha iyi biliyorsunuz ama gerçekten çalışılması, anlaşılmaya gayret gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yüzlerce yıl hükmettiği topraklarda insanları, farklı kesimlerden insanları hem barış içinde yaşatmış, hem de hocam doğru biliyorum sanırım, yoksa düzeltin, insanı gördüğünüz zaman giyiminden, kuşamından dinini, ırkını, meşrebini, mesleğini, her şeyini anlayabiliyorsunuz değil mi?
Evet.
Şimdi bu özgürlüğün boyutuyla ilgili aslında bir gösterge gibi geliyor bana. Çünkü mesela ben Amerika'da yaşadığım dönemle ilgili söyleyeyim. Efendim işte görünüşünden kim olduğu, nereye mensup olduğu anlaşılan insanların hep baskıya maruz kaldığı bir toplum, Amerikan toplumu. Batı toplumu da öyle. Mesela eğer siz siyahi birisiyseniz işe başvururken fotoğrafınızı veriyorsanız eğer otomatikman kabul olma şansınız azalıyor. Aynı şey Avrupa'da geçerli. İşte siz bir başörtülü Fransızsanız eğer, Fransa'da başörtülü CV verdiğiniz zaman işe girme oranınız farklı. Normal açık bir CV verdiğiniz zaman işe girme oranınız farklı. Şimdi bu neyi gösteriyor? Demek ki Batı'nın işte ötekiyle olan mücadelesi, beğenmediği, istemediğiyle olan mücadelesi, kendinden olmayanla olan mücadelesi, ama Osmanlı toplumunda siz rahatlıkla kendi kisvenizde kimliğinizi, meşrebinizi gösterebiliyorsunuz ve buna rağmen size bundan dolayı herhangi bir baskı uygulanması mümkün değil. Ve bunu işte Mekke'de bütün mezheplerin kendi, efendime söyleyeyim, mihraplarının olmasından falan da anlıyoruz sanıyorum hocam. Birlikte yaşayabiliyorlar. Hani bir ayrılık gibi gözükmekle beraber aslında bir saygıyı, birbiriyle yan yana durmayı
şimdi
getiren bir
unsur. Şimdi burada Bilal'cim bir defa İhtilaf-ı ümmeti rahmetün vasıa. Benim ümmetimin farklı düşünmesi aslında büyük bir rahmettir. Ama burada ihtilafla hilafı ayırmak lazım. Hilaf gayesi ayrı olan ihtilaf. Gayesi ayrı. Farklı bir gayeli. Ama aynı konuda farklı değerlendirmeler rahmettir. Ama siz eğer niyetiniz ve gayeniz farklıysa o hilaf, o haramdır.
Okçular tekkesinde de hocam şunu gördük. Hakikaten şu anda tabii içinde bir spor kulübü var, bir vakıf var, müzemiz var, kütüphanemiz var, efendime söyleyeyim okuma salonumuz var, okyay atölyemiz var, araştırma merkezimiz var geleneksel okçulukla ilgili. Ancak dediğiniz gibi mesela okçu yetiştiriliyor, okçuya icaze veriliyor, efendim oradan savaşçı çıkıyor, savaşa gönderiliyor, cihada gönderiliyor. Ama işin merkezinde daha uzağa ok atmak, sadece daha iyi ok atmak yok. İşte okçuluk icazesini aldığı zaman tekke şeyhinin onun kulağına attığın zaman sen atmadın, lakin Allah attı sırrını.
Evet. İza rameyte velakin Allah rama.
Yani ya, bu ayeti kerimenin kulağına fısıldanması ve okçuluk sırrı diye bunun verilmesi. Yani bil ki yaptığın şey sadece ok atmakla ilgili değil ki bu ayeti kerime baktığınız zaman. Hayatta başardığınızı düşündüğünüz, yaptığınızı düşündüğünüz, başınıza gelen her şeyde bunun arkasında şu, bu, filanca ben yok, Allah var. Ona göre ayağını denk al. Yani bu şuurla insan yetiştiriyorsunuz, o tekkede okçu yetiştiriyorsunuz, başka tekkede pehlivan yetiştiriyorsunuz, başka tekkede meslek erbabı yetiştiriyorsunuz ve tekke aslında bütün mahallenin, bütün çevresinin derdiyle dertlenen, meselesini çözen, çocuğunun işini halleden bir sosyal
merkez.
Merkez ya. Yani tekke denince evet, işte oradan yobazlık ürer, oradan gericilik ürer, orası efendim şudur budur falan, kesinlikle değil. Yani tanımıyoruz. Tekke neymiş kardeşim, ne işe yararmış? Yani neden tarihte 600 yıl çok büyük toprakları hükmeden başka böyle imparatorluklar yok da Osmanlı var? Ya kaç tane var işte, bir Roma'sı var, bir Osmanlı'sı var. Ne Cengiz'i, ne Timur'u, ne İskender'i gelmişler geçmişler. Böyle şimdi bir yere kurulup bir 600 defa, yıl hükmetmek.
Bir defa bir tekkeler gönüllere girmiş. İnsanları gönüllerinden yakalamış. Ve aynı zamanda tüm yaralarını sarmayı, ihtiyaçlarla ilgilenmeyi vazife bilmiş. Yani insan tek başına yaşayamaz. Toplum içinde yaşıyorsunuz ve insanları yalnız bırakmamanız lazım. İşte dolayısıyla sonra biz paylaşma diyoruz da neyi paylaşıyoruz? Allah'ın verdiği mülkü, bize verdiği, tasarruf ettiği malı, malın sahibi biz değiliz. Onun emrettiği şekilde biz bunu kullanmamız lazım. Bedenimizi de Allah'ın emrettiği şekilde kullanmamız lazım, imkanlarımızı da. Tekke bu işin esas yoğrulduğu bir şey. Ama şimdi sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım ama sizin ifade ettiğiniz çok güzel bir şey var. Sadece okçuluk tekkesinde değil. Bizim iş hayatımız ihsan şuuruna göre dizayn edilmiş. Hangi sanatı öğreneceksen öğren, sanatını Allah'ın gözü önünde, onun seni gördüğü inancıyla sanatını 24 ayar hatasız ve eksiksiz icra edeceksin. Osmanlı'nın yaptığı zaten her iş bu yüzden antika. Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Bilal Erdoğan beyefendiyle sohbetimize devam ediyoruz. Gene ben aynı soruyu tekrarlamak istiyorum. Yani gerçekten Okçular Tekkesi Ok Meydanı'nda muhteşem bir abide gibi yeniden dirildi. Onun inşaatında bile neyle karşılaştınız? Oranın kitabesi duruyor muydu yerinde? Yoksa sonradan yani aslına bakarak mı ihya edildi?
Hocam şimdi orada oranın hikayesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinde ordusuyla namaz kıldığı bir meydan, Ok Meydanı. Ve bugün de oraya gidildiğinde görülecek olan namazgah bir mihrap ve minberden oluşuyor. Benim de çocukluğumun geçtiği yerler olduğu için benim çocukluğumda işte 80'lerde orada bir yıkık minare vardı. Minber vardı, mihrap yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Ve böyle şey toprağın altında bazı efendime söyleyeyim taşlar falan vardı.
Belki mezar taşları falan vardı.
Şey hocam matbah.
Evet.
Oranın mutfak bölümü. Sonra tabii etrafta tamamen aslında apartmanlar ama gecekondu. Yani çünkü orası tamamen vakıf arazisi. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinden sonra namazgahının da olduğu yerle ilgili bir vakfiye çıkarıyor ve bütün Ok Meydanı, ki bugün herhalde 2 milyon metrekarenin üzerinde bir alandan bahsediyoruz, bütün Ok Meydanı'nı okçuluğa vakfediyor. Tırnaklı hayvan dahi otlatılmaya diyor. Tamamen okçuluğa vakfediyor. Ve bugünkü işte Haliç kenarından işte Şark kahvesine kadar, öbür tarafta Kulaksız mezarlığına kadar çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Bayezid buraya bir tekke inşa ediyor ve tekkenin başına da kendisinin sanıyorum Amasya'dan da hocası olan Hattat Şeyh Hamidullah'ı getiriyor. Şeyh Hamdullah, Şeyhül Hattatin denilen çok müthiş bir musafı da olan bir hattat.
Müthiş bir hattat.
Yazma Eserler Başkanlığı onu çok güzel bir şekilde tıpkı basımında yayınladı. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ve Şeyh Hamdullah'la başlayan bir gelenek, biliyorsunuz kemankeş dediğimiz zaman genelde hem hattat hem okçu kimliği de oluyor. Ve o tekke devam ediyor. Bizim elimizde olan görsel bilgi 18. yüzyıla dayanan bir minyatür. Ve tekkenin ihyası o 18. yüzyıla dayanan minyatürle ona göre yapılıyor. Ancak yerinde kalıntıları kalan metbah aynı şekilde korunuyor. Minare tabii ki tamamlanıyor. Namazgahta da minberin yerine bir mihrap yapılıyor. Ancak mesela namazgahta herhangi bir kitabe bulunamadı. Şimdi mümkün olduğunca hatta Bosna Hersek'e, Saraybosna'ya bir fetih kupası başlangıcı için gittiğimizde orada kütüphaneye bile sorduk. Çünkü en iyi kemankeşler hep Arnavutluk'tan, Bosna'dan gelmiş.
Onlar zaten uzun boylular.
İri yarılar, ya, güçlüler. Yani tarihin gördüğü işte Toskoparan İskender dediğimiz, Şuca dediğimiz, tarihin gördüğü en iyi okçular ya Arnavut ya Boşnak. Dolayısıyla oraya gittiğimizde de kütüphaneye sorduk. Eğer okçulukla ilgili yazma eserlerinizde bilgi varsa bunları bizle paylaşın. Bunları yayınlamak istiyoruz. Üzerlerinde akademik çalışma yapmak istiyoruz. Okçular Tekkemizde böylelikle bir geleneksel okçuluk araştırmaları enstitüsü kurduk. Burada hem tekkenin tarihi hem Osmanlı'da...
İnşallah bir fütüvetnamesinde çıkartırız.
Fütüvetnameyi Fethi Cemiyeti çıkarmış hocam.
Çünkü şey, bizde her tekkenin bir fütüvetnamesi var.
Evet.
Tüzük dediğimiz.
Aynen.
Adabı.
Evet.
Mesela pehlivanlar tekkesinde her pehlivan bir defa kendisini Hazreti Hamza'nın, Seyyid-i Şüheda, Hazreti Hamza'nın gölgesi kabul edecek. Ve Peygamber Efendimiz'e salatü selam, Hazreti Hamza'ya duadan sonra abdestsiz ve besmelesiz kisvet giyilmez. İki rekat namaz kılmadan er meydanına çıkılmaz. Bizim kıran kırana sporumuz bu. Ama burada bile böyle bir boks gibi filan, böyle kickboks gibi filan hiç insanın hayatını şey yapacak bir tehlikeli bir oyun yok. O da ibadet içinde icra edilmiş. Mesela gemicilerin tekkesi orada diyor ki bu gemi Nuh tufanında bütün canlıları kurtaran bir gemidir. Gemi mukaddestir. Geminin her noktasında icabında secde edilebilecek derecede temizde titiz davranılacak. Ve abdestsiz bu bak, insanlığı canlıları kurtaran bu gemiye abdestsiz ayak basmak edepsizlik deniliyor. Bakıyorsunuz okçulara böyle söyleniyor. İşte Allah'ı görür gibi iş yapma yeteneği bizim iş ahlakımızın temeli olmuş. Bizim meslek liselerimizin, teknik üniversitelerimizin temelinde belki de bu anlayışın ikame edilmesi lazım. Allah'ı görür gibi iş yapmak.
Hocam bırakın Okçular Tekkesi'nin girişinde, Ok Meydanı alanına girişte çeşme var. Sultanlardan bir tanesi, padişah annelerinden bir tanesi yaptırıyor. Hala da var çeşme. Ok Meydanı'na abdestsiz girilmesin diye.
Ya.
Ok Meydanı dediğimiz kocaman bir semt hocam.
Ya 2 milyon metre.
2 milyon metrekareden bahsediyorum.
2 milyon metrekareden yani bahsediyorsun.
Çünkü burası okçuluğa vakfedilmiş. Okçuluk bak, kutsal bir şey.
Sünnet bir sporun burada öğretildiği yer.
Evet.
Atıcılık, öyle. Binicilik.
Yüzme.
3 tane şey.
Evet.
Bu peki bunlara da el atacak mısınız?
Hocam şimdi
atıcılık, hadi ok atıcılık.
Atıcılık,
tamam.
Ok atıcılığı
tamam,
ama
tamam.
Her türlü atıcılık çünkü Arapçada peygamberimizin hadislerinde atıcılık olarak geçiyor. Mesela peygamber efendimizin yine tekkemizde ziyaret edenler müzemizde görecektir okçulukla ilgili hadislerinde. Sıkıntıya düştüğünüz zaman, sıkıldığınız zaman, darlandığınız zaman ok atın buyuruyor efendimiz.
Ye. Yeah.
Şimdi bakıyoruz okçulukla ilgili pedagoglar diyor ki dikkat dağınıklığına iyidir, çocukların odaklanmasına katkı sağlar. İşte çalışanların stres atması için çok iyi bir spordur.
Ya kendi dünyasından koparıyor, hedefe kilitliyorsunuz.
Hedefe kilitliyorsunuz.
Tabii ya.
Ve
şuur altının esaretinden kurtarıyorsunuz.
Ve mesela makaralı yayda tetik çekilir bir tane veya işte bizim geleneksel okçulukta el bırakılır. Son anda çok sakin olmanız gerekiyor.
Evet.
O sakinliği sağlamak, o duruluğa ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor? Odaklanmanız
müthiş
gerekiyor.
Konsantre olmanız gerekiyor.
Ve bu işte Peygamber Efendimizin işaret ettiği sıkıldığınız, darlandığınız zaman ok atın buna dayanıyor. Okçular Tekkemizde aynı zamanda bizim çocukluğumuzda o bölgede bulunan menzil taşları. Nedir menzil taşı hocam? Yani ayağınızı bastığınız, ok attığınız yere bir menzil taşı, ayak taşı dikiliyor. Okunuzun düştüğü yere bir menzil taşı dikiliyor. Ve bunların üstüne de işte filanca gün, filanca tarihte şu rüzgarda şu kadar attı deniyor. Yani bir rekor kırıldıysa orada, en son atılan atışın daha ötesine gittiyseniz ki padişahlardan 3. Selim'in, 4. Murat'ın da orada mesela menzil taşları var. Bunlar tabii Ok Meydanı'ndaki o gece kondulaşma süresinde binaların bahçelerinde, mezarlıkların aralarında orada burada
belki
kalmışlardı.
Belki de temellerde belki.
Çoğu da kaybolmuş
belki de
hocam.
Temellerde.
Yani herhalde yüzlerce olması gerekirken şu anda biz 40 kadar yaklaşık tespit edebildik. Kurullarla yaptığımız çalışmanın neticesinde de bu bölgedeki menzil taşlarının hepsini Okçular Tekkesi'nin içerisine getirip oralardaki alanlara sergilenmek üzere yerleştiriyoruz ve yerleştirdik. Bitmek üzere olan bir çalışma. Böylece yine tarihi canlandırmış oluyoruz. Ve bunun dışında tabii ki bir okçuluk kulübümüz var. 5 yıldır burada Türkiye'nin en iyi okçularını yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Sadece geleneksel okçulukta değil, klasik olimpik okçuluk ve makaralı yay kategorilerinde yaklaşık 300 performans sporcumuz var müsabakalara hazırlanan. Onun dışında bugüne kadar 70 binin üzerinde insana ok attırdık, okla tanıştırdık, eğitim verdik. Beyoğlu'nda okçuluğun girmediği ortaokul kalmadı hocam.
Maşallah.
Şimdi birçok İstanbul'un ilçesi de Beyoğlu'nda yaptığımız çalışmayı örnek alarak okullarda okçuluğu yaygınlaştırmaya çalışıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle İstanbul'da birçok beden eğitimi öğretmenine okçuluk eğitimi veriyoruz. Ve hakikaten son 5 yılda Türkiye'deki faal lisanslı okçu sayısı 5 katından fazla arttı. Ve bu bize müsabakalarda daha çok madalya getirmeye başladı. Hedefimiz inşallah olimpiyatlarda da okçu millet olarak, tarihin gördüğü en iyi okçuları yetiştiren millet olarak olimpiyatlarda da madalya getirmek. İşte son dönemde bahsettiğim gibi Bosna Hersek'e gittik, Saraybosna'ya, oraya okçuluğu götürdük, tanıttık geleneksel okçuluğumuzu. Şimdi inşallah Aynı zamanda Özbekistan'da benzer bir çalışmayı yaptık, yapıyoruz. Oralarda da okçuluğu, geleneksel okçuluğu tanıtıyoruz. Mesela Yunus Emre Enstitüleri ile bir çalışma yaptık hocam ve Yunus Emre Enstitüleri'nin olduğu ülkelerde oranın yerlisine okçuluk, geleneksel okçuluk eğitmen eğitimi veriyoruz. Bugüne kadar herhalde 20'nin üzerinde ülkeden 100'ün üzerinde kursiyer geldiler. Kurslarını İstanbul'da tamamladılar. Döndükleri ülkelerde geleneksel okçuluk eğitimleri verdiler ve mesela Ürdün'e gittiğimizde yakın zamanda Ürdün'de ilk sertifikaları verdik.
Oh, ne güzel.
Ve hakikaten biliyorsunuz Yunus Emre Enstitüleri açıldığı ülkelerde insanlara Türkçe eğitimi veriyor. Şimdi bunun yanına geleneksel okçuluk eğitimini koydular. Türkçe eğitimini düşünmeyen insanlar geleneksel okçuluk vesilesiyle gelip bizim kültürümüzle, bizim efendime söyleyeyim gönül coğrafyamızdaki bağlarla orada tanışmış oluyorlar. Onun için bu da çalışmalarımızdan bir tanesi. Aynı zamanda geleneksel Osmanlı Türk yayının yeniden eskiden olduğu şekliyle yapılması çalışmasını tekkemizde yapıyoruz. Bu da yani Türkiye'de pek kalmamış olan, genelde Macaristan'da devam ettirilen bir sanatı yeniden Türkiye'de ihya ediyoruz. Yeniden bulduğumuz bir usta, Edirne'den bulduk, getirdik kendisini. Yeniden çıraklar yetiştiriyor. Yeniden işte inşallah yeni yay ustaları yetiştirecek. Burada nedir yani, eski bir metotla eski bir yayı imal ediyoruz ama ya bu bir gericilik midir? Hocam bir de bununla bazen karşılaşıyoruz. Yani eskide kalmış bir şey yapıyorsunuz kardeşim. Geleceğe baksanıza, millet almış başını gidiyor, teknoloji şöyle böyle. Ama şu ruhu çocuğa vermek önemli. Bak, senin ecdadın zamanının en ileri yay teknolojisine sahip. O zamanın organik imkanlarıyla, işte manda boynuzuyla, akça ağaçla, balık tutkalıyla, efendime söyleyeyim ineğin aşil tendonuyla vesaire bir yay yapmış ve kimse Osmanlı'nın yayını geçememiş. Teknolojide en ileri. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman döktürdüğü toplar zamanının en ileri topları.
Tabii.
Şimdi bunları bugün canlandırırken önemli olan bu mesajı vermek. Bak, senin ecdadın zamanının en ileri teknolojisine sahip olmuş. Sen de olacaksın.
Amin.
Ya onu bileceksin, onun nasıl yapıldığını öğreneceksin,
şimdi,
ne anlama geldiğini bileceksin.
Buradan kültüre geçelim. Süremiz de daralıyor. Şimdi gençlik dedik, tamam, vakıf dedik ama bir de kültür. Esasında bütün bunlar bu kültürel devamlılığı sağlamak üzere şey yapılıyor. Kültür esasında insanın bilgilerinden, çevresinden, görgüsünden, ailesinden, gördüklerinden, duyduklarından şuur altında kalan tortulara kültür deniyor. Yani şuur altına ekilen tohumlara kültür deniyor. Bunlar niye önemli? Biriken bu değerler bizim karakterimizi oluşturuyor, davranışlarımızı yönlendiriyor, kişiliğimizi şekillendiriyor bu kültür dediğimiz hadise. O yüzden bu şuur altımıza çakılan tohumlar çok önemlidir. Şimdi burada bizim bir Milli Savunma Bakanlığımız milliydi. Milli Eğitim Bakanlığımız milliydi. Bir de Milli Kültür Bakanlığımız idi. Sonra millisini kaldırdılar. Enternasyonel kültür. Kendi benliğimizden koparmak için. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Yahya Kemal'e sormuşlar. O zaman büyükelçi.
Pakistan'da
demişler ki,
mı hocam?
Yok, Madrid'de.
Pakistan'da da yapmış galiba.
Evet. Oraya da gitmişti de orada kendisi büyükelçi o zaman. Türkiye'nin nüfusu 15 milyon. Türkiye'nin nüfusu ne kadar demişler? Yahya Kemal Bey 200 milyon demiş. Ya nasıl oluyor bu hesabı, nasıl yaptın? Vallahi demiş, ben onu bunu bilmem. Biz Türkler ölülerimizle beraber yaşarız. Biz geçmişimizle beraber yaşarız. Şimdi bir ağacın kökleri ne kadar derindeyse o ağacın yaprakları da en zirvededir. Yani derinliğiniz ne kadar derinse o kadar yükseklerdesiniz. Dolayısıyla biz geçmişimizden güç alarak geleceğe doğru bakmak. Esas gerek vakıflar olarak, gerek gençlik hizmetinde yaptığınız en önemli iş bu köklerimizle bağımızı güçlendirmek. Ben her zaman söylediğim yine bir şey var. İstikbal hep göklerde değil. Aynı zamanda köklerdedir. Bu kültürel faaliyetlerde yaptıklarınız gerçekten bizim köklerimizle buluşma. Biz AK Parti'yi kurarken ben şöyle demiştim o zaman. Ya geçmişinden utanan, geçmişinden kaçan bir anlayış yerine düne yaslanarak, bugüne basarak ve geleceğe bakarak yürüyen bir anlayışa sahip olmamız lazım. Zaten Yahya Kemal buna temadi diyor. Gelişerek değişmek, değişerek gelişmek ama kökten kopmadan bu gelişmeyi devam ettirmek. Ama gelmişler bizim çınar ağacı gibi medeniyetimizi kökten kazımışlar. Sonra oradan almışlar bir tane dal, getirmişler, saksıya koymuşlar. Şimdi saksı çiçeği gibiyiz. Ya da sera bitkisi gibiyiz. Ama şimdi ben görüyorum ki Allah razı olsun sizlerin bu gayretleri gerçekten köklerimizle bağlantıyı kurmak ve o köprüleri yeniden inşa etmek. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz kültürle ilgili?
Rahmetli hocam cin uçan tanrı korur güzel bir benzetme yapardı, sizinkine benzer. Evladım, bize bir elbise giydirdiler. Bu elbise oramızı sıkıyor, buramıza bol geliyor, çok komik gösteriyor bizi derdi. Yani kendi elbisemizi giymek mesele bu. Kendi elbiseni giydiğin zaman rahat edersin. Kendine benzersin. İnsanlar gördüğü zaman seni yadırgamaz. Ama maalesef şu anda yani yadırganacak bir duruma maalesef girmişiz. Sokulmuşuz, girmişiz. Biz de istemişiz. İçimizde bazı işbirlikçiler de bununla teşne olmuş. Bu yola girmişiz. Nedir bu yol? Bizim değerlerimizden, geçmişimizden, inancımızdan beslenmeyen bir kültür dünyasına mahkum edilmeye çalışılmışız. Onun müziğini dinleyeceksin. Onun müziğini anlamıyorsan aydın olamazsın. Onun yemeğini yiyeceksin. Onun yemeğini tatmadıysan, onun yemeğinden kaçınıyorsan aydın olamazsın.
Onun gibi yemezsen solelinle yiyeceksin bahçede.
Tabii solelinle yani, yiyeceksin. Yani. Onun temizlik anlayışı bile dayatılmış. Düşünsenize evet, tuvalette evet, işte evet, o musluğu nasıl evet, uydurmuşuz mesela. Çok evet, özür dilerim.
Evet.
Ya yani onun temizlik anlayışı bile sana dayatılmış. Şimdi bakıyorsunuz biz işte Orta Asya bölgesine gidip geldiğimiz zamanlarda bazı onların geleneklerini görüyoruz. Şimdi onların hala yaşayan bazı gelenekleri neticede bizim 800 yıl, 1000 yıl önce yaşayan geleneklerimizin devamı niteliğinde olan şeyler. Ve bakıyorsunuz İslam'ın ruhunu o zamanki kültürümüze müthiş bir şekilde yansıtmışız. İslam'ın ruhundan gelişerek gelmiş gelenekler var. Örneğin hani benim çok çarpıcı bulduğum, sevdiğim bir örnek. Etnospor Kültür Festivali'ne gelen o bölgenin insanlarında da bunu gördük. Özellikle evli çocuklu hanımların, orta yaşın üzerindeki hanımların başında böyle çok büyük bir sarık. Yani bizim cami imamlarımızın taktığından daha da kallavi bir sarık. Ama genç kızlardaki bu Diriliş filmindeki gibi böyle bir başlık. Daha ince, daha zarif, daha farklı. Onu sormuştum o zaman Kırgızistan'da bir yayla şenliğinde. Bu nedir, niye bu hanımlar bunu takıyorlar kafalarına? Kafalarında taşıdıkları hem kendilerinin hem beyefendilerinin kefenleri hocam.
Evet.
Şimdi bu nedir? Bu neyden kaynaklanıyor? Ya bunu koyacak yeriniz yok, kafanızda taşısanız da falan şimdi, değil yani.
Bilal'cim şimdi bak bizde bu fesin etrafına sarılan sarık 5,5 metre uzunluğunda olur bu sarık. Rabıta-i mevt alametidir bu.
Evet.
Yani bir adam sünnet olan adam nerede teslimi ruh etmişse oraya defnedilmektir.
Hocam beline niye dolamamış? Yani kafaya daha mı kolay? Hayır,
yok, baş üstünde taşımak. En son i̇şte, giyeceği elbiseyi.
Kültür budur değil
ya,
mi hocam?
Tabii,
yani şekilde üstünde, anlam.
Tabii başı üstünde taşımak.
Evet.
Sonra öldünüz. Kervanda yolda gidiyorsunuz o zaman. Hemen orada kazıyorlar. Yıkıyorlar. Bu kefende başınızın üstünde iki tık tık bir şık şık defnediyorlar. Yola devam ediyorlar. Ama bunun esas şeysi. Bak dikkat et. Attığın her adıma, yaptığın her işe, söylediğin her söze dikkat et. En son seni ben saracağım demektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İttakillah ya Ömer diye bir memur atamış. Allah'tan kork ya Ömer diye. Fakat burada sakalını ak düşünce baktım onu görüyor. Artık emekli ayırıyor onu. Diyor ki artık bu sakalımın beyazlığı bana bunu hatırlatıyor. Gelinler de öyle bak. Gelinlik niye beyaz renkte olur? Gelin evden gelinliğiyle çıkar. Ama bir daha oraya gelinlikte girmez. Gittiği yerden de tabutla çıkar. Boşanma diye bir şey düşünülemez. Bunların hepsi birer bizim medeniyetimizin esas izleri ama ben şunu görüyorum. Her adetimizin arkasına bakın o adetin yaslandığı bir ayet bir hadis vardır.
Evet muhakkak hocam. Yani işte kültür de bu.
Evet.
Mesele
ne kadar güzel
şimdi
ya.
Batının kültür kodları neye dayanıyor diye baktığınız zaman İşte nasıl daha mutlu olurum diyor ama mutluluğu tamamen dünyevi hazlara bağlıyor. Nedir dünyevi hazlar? İşte daha fazla yemem lazım. Daha fazla tüketmem lazım. Daha büyük bir yerde olmam lazım.
Daha iyi kariyer
başkalarına lazım. Başkalarına göre üstün olmam lazım. Bir de bu var. Başkalarına evet. göre üstün olduğu zaman evet. daha çok haz alan, evet. buna mutluluk diyen, bunu yücelten bir zihniyet. Nedir? İşte bir kapitalist bir paradigma kuruyorlar. Bu kapitalist paradigmanın dinle imanla hiçbir bağlantısı, inançla hiçbir bağlantısı yok. Tamamen işte pozitivist bir dünya kurguluyor. O dünyada bir yaratıcının varlığını düşünmekten dahi korkuyor. Bir yaratıcının olabileceği, bir hesabın olabileceği en büyük kabus. Onun için akla getirecek her şeyin evet. yok edilmesi lazım. Evet. Ve bütün sembollerin bir ilahın, bir yaratıcının olmadığı bir dünyaya göre tasarlanması lazım. Şimdi Batı dediğimiz kültür bu. Yani bunu görüp ona göre bizim de kendi şekil şemalimize özen göstermemiz gerekiyor hocam. Ve bunun için de biz kendi kültürümüzü, kendi kültürel değerlerimizi, müziğimizi, efendim sanatımızı, el sanatlarımızı, efendim yemeklerimizi varıncaya kadar hepsini yeniden nasıl yaygınlaştırırız, tanıtırız, popülerleştiririz? Yani inanın mesela bir diriliş dizisi trend oluyor, furya oluyor, meşhur oluyor. İşte çocuklar bakıyorsunuz kafalarına börk takıyorlar çekinmeden. Şimdi benim zamanımda bana al oğlum bu börkü tak deseler anne ya olur mu öyle şey diye tepki gösteririm. Rezil mi edeceksin beni derim yani. İşte bir şeyin popüler olması, trend olması madem bu kadar önemli, o zaman bizden olan görselleri, bizden olan sembolleri, bizden olan kültürel ögeleri nasıl popülerleştiririz, nasıl trend haline getiririz? Biraz buna kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii hocam burada rol model dediğimiz hadise var ya. Bunu Freud diyor ya, insanın diyor üç türlü benliği var. Bir, id egosu var. Bir Allah bilir, bir de kendi bilir. Kimse bilmez. Karnında 40 tane tilki dolaşıyor. Hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmiyor. Ona id ego diyorlar. İç benlik. Bir ego var, görünen benlik. Bu maskeli benlik. Maskeli baloda yaşar gibi insan toplumda toplumun beğeneceği tavırı takınır, rol yapar. Ona da ego diyorlar ama bir de süper ego var. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Her yiğidin erişmek istediği bir rol model insan tipi var. İşte siz oraya kimi korsanız, bak oraya eğer biz kendi kahramanlarımızı, kendi modellerimizi ki Allah'ın Resulü Cenab-ı Hak tarafından üsve-i hasene, bizim rol modelimiz o. Örnek alacaksa onu örnek alacağız. Ha onu örnek alabilecek Peygamber Efendimiz vefat etmiş. O zaman onu görenleri, onun gibi yaşayanları ve bu yaşadıkları toplumca benimsenenleri örnek almak. Ki biz ona benzemekle sorumluyuz. Ama şimdi maalesef birinci bölümde de söyledim. Osmanlı padişahlarının resimlerini kaldırttırıp da işte batılılaşmış batıya snopları, entelleri getirip koyan anlayış. O yüzden biz bugün gerçekten diriliş gibi işte Abdülhamit Han gibi filan kendi rol modellerimizi getirip gençliğe örnek olarak takdim etmemiz lazım. Aksi halde siz orayı doldurmazsanız başkaları gelip dolduruyor. Bir zamanlar bizim zamanımızda kovboy filmleri çok modaydı. En fazla tercih edilen ve satılan oyuncak kovboy tabancası Şerif Yıldız'ıydı.
Evet.
Ve bu aynı zamanda Amerikan kültürüne beyinlerin hazırlanmasıydı.
Tabii.
Yani o bakımdan
onun için Marlboro'nun reklamlarında işte kovboy resmi
tabii,
vardı.
Rodeo, evet.
Niye sana Marlboro'sunu satmak
tabii.
için? Çin'e uyuşturucusunu evet. satmak için ne yapmış?
Evet.
Limanlarını bombalamış.
Evet.
Batı zihniyeti bu.
Evet.
Benim sana sattığım şey uyuşturucu bile olsa alacaksın.
Evet.
Mecbursun.
Evet.
Yani bize de bütün mesela zamanımız varsa hocam sakızdan daha yeni bir örnek vereyim. Yani
evet, buyurun,
sakız
buyurun.
Orucu bozar mı bozmaz mı bilmiyorum o bir yana. Şimdi hocam Singapur 80'lerde işte metrosunu falan tamamlıyor, bitiriyor. Tabii çok hızlı gelişen bir ülke ve temizlik olarak da şehir kusursuz bir şekilde temizlenmeye çalışılıyor. Ama vatandaş sakızı işte o metronun kapılarının sensörlerini yapıştırıyor. Bilmem kaldırıma atıyor vesaire. Temizlemesi zor oluyor, kapıları bozuyor metronun vesaire. Sonunda o zaman Lee Kuan Yew, Singapur Başbakanı, uzun yıllar başbakanlık yapmış. Diyor ki sakızı yasaklıyorum diyor. Sakız yasaklanıyor. Ondan sonra bugün dahi o yasağın devamını görebilirsiniz Singapur'da. George W. Bush'un başkan olduğu yıllarda Amerika'nın en önemli sakız firmalarından bir tanesinin genel müdürü George W. Bush'a Singapur'la olan görüşmesinden önce şeyin lobisini yapıyor. Bu sakız yasağını kaldırmamız gerekiyor diye. Ve gerçekten de Amerikan başkanı Singapur'a bu sakız yasağını kaldırmanız lazım diye görüşmesinde konuşuyor. Sonra sakız yasağıyla ilgili şöyle bir esnetme yapıyorlar. Sadece eczanelerde ağız sağlığıyla ilgili sakızlar satılabilir diye. Ondan sonra bu şirketin CEO'suna soruyorlar. Ya Singapur dediğin nüfusu kaç milyon? Yani sizin oraya satacağınız sakızdan ne olur? Dünyanın her yerine sakız satıyorsunuz. Niye bu işi bu kadar önemsediniz? Diyor ki sakızın yasaklanmasıyla ilgili bir örnekliğin devamına biz tahammül edemezdik diyor. Batı'nın zihniyeti işte. Uyuşturucumu da alacaksın, sakızımı da çiğneyeceksin. Ne melanet satarsan paranı verip alacaksın.
Zaten böyle bu esaret, beyinlerin esareti buradan kaynaklanıyor.
Tabii hocam.
Şimdi modalaştırıyorlar. Kardeşim ben yeşil renkli elbise giymek istiyorum. Yok bu sene moda değil, mavi giyiyoruz. Yok uzun kollu gömlek giyeceğim. Yok bu sene kısa kollu moda. Ya kardeşim benim renk zevkimi elimden aldın. Biçim zevkimi elimden aldın. Ama bu adım adım nereye gidiyor? Esas beyinlerin esaretine gidiyor. Sonra öyle bir noktaya geliyor ki onların iyi dediğine iyi diyoruz. Kötü dediğine kötü diyoruz. O zaman bizim irademiz nerede kaldı? Adamlar bizi sürü yapmak istiyorlar. Demin yine sizin ifade buyurduğunuz şey haz. Haz ve hız medeniyeti diyor bizim Kemal Sayar hocamız. Ya adam bu adam hazını yakalamak için bir de öyle bir de hızlı gidiyor ki hiç kimseyi görmüyor. Hatta çoluğunu, çocuğunu, hanımını bile görmüyor adam. Kendi burnunun doğrultusunda koşup gidiyor. Şimdi böyle bir dünyada bizim gerçekten diğergem olan, hatta başkalarının ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih eden bir anlayışa sahip, kardeşlik duygusunu, birlik ve beraberlik duygusunu yeniden inşa etme. O yüzden bu Allah razı olsun. Yani bizim milli kültürümüzle, geçmişimizle dirilişimizi başlatmak ve bu konuda gayret göstermek. Burada da çok ciddi hem yurt içi hem yurt dışı faaliyetleriniz var. Bunlarla ilgili daha vaktimiz de daralıyor. O yüzden vermek istediğiniz mesajlar varsa onu dinleyelim.
Hocam son olarak şunu söylemek isterim. Geçen aylarda yine İlmi Ayme Cemiyetimizin genel kurulunda da bunu konuştuk. Bizim işte imam hatipleri inşa eden ve bu Türkiye'nin şu anda yönetici kademesinde olan insanların da yetişmesine vesile olan büyüklerimiz işte Celalettin Ökten hocalar, Mahir İz hocalar vesaire. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Onlar Türkiye'deki imanların kurtuluşu için adımlar attılar. Kendi zamanlarının şartlarında zor olan, meşakkatli olan, vefa, cefa, fedakarlık gerektiren işler yaptılar. Ve hamdolsun Türkiye'de çok güzel fetihler, çok güzel gelişmeler, milli kültürel bağımsızlığımızın, inanç özgürlüğümüzün sağlanması yolunda, dünya çapında da etkinliğimizin artması yolunda işler oldu. Şimdi sanıyorum yeni dönemde artık dünyadaki huzursuzluklara çare olacak bir neslin yetişmesi gerekiyor
İnşallah.
Türkiye'den ve ümmetten.
İnşallah. İnşallah.
Onun için de Türkiye'de gençliğimizin dil bilmesi gerekiyor, ümmeti tanıması gerekiyor, dünya görgüsünün olması gerekiyor. Şurası uzak filanca yere gidilmez diye düşüncesinin asla olmaması gerekiyor. Hatta işte bir yerde bir ihtiyaç olduğu zaman ailesini de yanına alıp orada gidip oranın insanına örnek bir yaşamı orada sürdürmesi icabında gerekiyor. Bizim tarihimiz, bizim birikimimiz, bizim kültürel derinliğimiz de bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Onun için biz TÜRGEV ve Ensar Vakfı ortak olarak hem Londra'da hem New York'ta iki tane vakıf kurdular. Amerika'nın ve İngiltere'nin kanunlarına göre vergi muafiyeti de olan, yerel kurallarla işleyen, oraların Müslüman vatandaşlarına veya buradan giden veya dünyanın başka yerlerinden gelen Müslümanlara kendi inançlarına, kültürlerine uygun eğitim ve konaklama hizmetleri sağlamayı amaçlayan TÜRKEN vakıflarını orada kurduk. Bunun dışında tabii biz kendi çapımızda bunları yaparken Maarif Vakfı'nı devletimiz kurdu ve Maarif Vakfı bugün dünyanın dört bir yanında eğitim hizmetlerini sürdürmeye çalışıyor. Onun dışında işte Aziz Mahmut Hüday Vakfı'nın yine birçok ülkede bu tür eğitim hizmetlerinin olduğunu biliyoruz. TİKA'mız sağ olsun geçen yazdan itibaren birçok genci dünyadaki yardım hizmetlerine stajyer olarak gönderdi. Bu programın da güçlenerek ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Her yaz üniversite gençliğimiz dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin yaptığı hizmetlerde görev alsınlar.
Gönüllü.
İşte bir yere bir tuğla koysunlar, evet. Bir yerde çocuklara bir ders okutsunlar. Ve böylelikle hem ülkesinin gücünü, kudretini görsün.
Ben bunu gördüm. Niamey'de geziyoruz biz. Baktım bir kadın Türkiye Nijer. Türkiye diye çağırıyor. Nijer. Allah bana çağırıyorlar herhalde dedim. Döndüm baktım kadının ya çocuğu ya torunu. Adını Türkiye koymuş. Çünkü evinde pişirdiği pilavın ambalajının üstünde Türk bayrağı var. Sonra yine Niamey'de gittik. El işleri pazarı var. Orada bir çocuk geldi, dedi ki ben sizi tanıyorum. Bize mihmandarlık yapan çocuklar. Siz bize dedi bayramda et getirdiniz. Ya bizim merhamet elimiz her yere uzanmalı.
Yani gençlerimiz hem bunları görsünler, hem de fedakarlık duygusu bizim kültür kodlarımızda nasıl var, inancımızda nasıl varsa, milli kimliğimizin de yani yadsınamaz bir parçası olsun. Bu faaliyetlere yani sınır tanımadan bütün dünyayı bir çalışma sahası olarak, nitekim bütün dünya Müslümanın mescidi. Böyle bakarak bence geleceğimizi Allah planlamamız gerekiyor.
Allah razı olsun. Ben burada iki şey hatırlatarak sohbeti kapatacağım. Bir, Semerkant'a gittim. Ben Kusem İbn Abbas'ın kabrini gördüm. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğlu. Şimdi Mekke Medine nereye? Semerkant nereye? O günün ulaşım teknolojisini, vasıtalarına bak, nasıl gittin? O çölleri nasıl geçtin? Dağları nasıl geçtin? Ya bir aşk, bir iman. Ve demiş ki bak, beni eğer şehit olursam hududumuzun en son noktasına defnedin ki benim askerlerim benim mezarımı çiğnetmemek için orayı korusunlar. Şimdi böyle bir anlayış. Yani biz de hatıralarımızdan, tapumuzdan geçerek ilahi kelimetullah uğruna varacağımız en son noktaya kadar koşmak. Ama burada bir yaptınız, onu da güzel ifade ettiniz. Ümmet kelimesinin iki manası var. Bir tanesi de imam kökünden. Allah diyor ki Müslüman içinde bulunduğu toplumun lideri olacak, imamı olacak, imam. Biz toplumu peşimize takıp sürükleyeceğiz. Biz vagon olmayacağız, lokomotif olacağız. Ama bu lokomotifin yönü nereye olacak? يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Hayra davet edecek, iyiliği emredecek, kötülükten de sakındıracak bir bize liderlik pozisyonunu vermiş. Bugün her bir gencimize bana göre bu şuuru mutlaka aşılamamız lazım ki onlar da böyle başkalarının peşinden, böyle müptezellerin işte FETÖ gibi filan onların peşine takılmasın. İmam kendileri olsunlar. O birikimle donansınlar ve içinde bulundukları toplumu da iyiye ve güzelliğe doğru kendi kültürel kodlarımıza doğru götürsünler.
İnşallah.
Evet Bilal'cim, çok şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim hocam.
Değerli dinleyicilerimiz, Bilal Erdoğan Beyefendi ile sohbetimize burada noktalıyoruz. Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kalın sağlıcakla.